Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atiye Bey, merhaba.
Merhabalar Semih. Hoş geldiniz. İzleyicilerimiz de hoş geldiler.
Bugün pazartesi. Normal çekim günümüz değil. Evet. Çarşamba'yı çekiyoruz. Ama hafta sonu özellikle Trump'ın İran'a saldırmasıyla birlikte hem piyasada hem ekonomide ve siyasette çok gergin günler yaşıyoruz. O yüzden bu hafta nasıl geçecek diye yayınımızı pazartesiye çektik.
Okay.
Muhtemelen söyleyeceğiniz çok söz var.
Of, bildiğin gibi değil. Gözlerim de görmeye başladı.
Gözlükler de çıktı.
Evet,
hayır olsun.
Hayata yeni bir bakış açısı geldi.
Bazıları siz olduğunuza inanmıyordu. Bizzat sizsiniz, kendisiniz. Gömlek
AI değilim birlikte. Yani. Evet. Evet.
Gömlek de çok güzelmiş.
Adresini vereyim, New York'ta.
Bir daha
Manhattan'da yani.
Bir daha gittiğinizde bize de bir tane almanız
tabii
rica
ki.
Şimdi Atiye Bey, önce istiyorsanız sponsorumuz İKAS'a teşekkür ederek başlayalım.
Minnettarız.
E-ticarete başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi İKAS ile e-ticaret sitenizi hiçbir ücret ödemeden açabilir, satış yapmaya başlayabilirsiniz. Üç tane çok iyi özelliği var İKAS'ın. Birincisi ücretsiz e-ticaret sitesi, ikincisi sıfır faizi ticari kredi, üçüncüsü de uygun fiyatta kargo çözümleri. Hepsi açıklama kısmındaki linkte.
Aşağıdaki linklere bakın, kendilerine minnettarız bize destek verdikleri için.
Hem piyasa, hem ekonomi, hem de siyasette çok kapsamlı evet. Konuşacağız. Yeni bir döneme başladık çünkü İran-İsrail Savaşı ile birlikte. Ama öncesinde istiyorsanız Fatih Atay için
evet.
Birkaç şey söylemek lazım. Maalesef tutuklandı hafta sonu. Ne diyeyim, demokratik olmayan bir Türkiye'nin son örneğini yaşadık hafta sonu. Ne diyorsunuz?
Çok acı bir olay. Artık yani bahaneler de iyice sudan hale geldi. Hani bunu bir yargıç değil, az çok ilkokul eğitimi olan bir kişi bile o iddianameyi savcıya geri gönderirdi. Evet. Belli ki birinin sinirine dokunduğunuzda ya da göze çarpan bir muhalif şahsiyet olduğunuzda içeri alınacaksınız. Tabii ki Fatih Altaylı değerli eşi ve çocuğuna buradan çok geçmiş olsun,
geçmiş
diyorum.
Olsun.
Ama artık şunu da anlaması lazım iktidarın yani. Bir, hala muhalif olanlar artık bunları zaten göze alıyorlar. Yani herkes o şeyi çekecek. İkincisi, bu şekilde muhalif sesleri de susturamıyorsunuz. Her gün yeni sesler çıkıyor. Üçüncüsü, toplumda çok derin bir huzursuzluk var. Yani Metropol'ün anketi yayınlandı. Ben de X hesabından aldım. Halkın %83 siyasi gerginliğin düşürülmesini istiyor. İşin enteresan tarafı, gerginliğin sebebi sorulduğunda Ekrem İmamoğlu mu yoksa CHP'nin halkı sokakta tutma inadı mı diye. Muhalif partilerin hepsi zaten Ekrem İmamoğlu diyor. AKP, MHP içinde de %30 ile 45 arasındaki bir azınlık Ekrem İmamoğlu diyor. Yani kendi seçmenini dahi ikna edemiyor Erdoğan. Buna rağmen adım adım gerginlik tırmanıyor. Bu gidişatın sonu olacağını zannetmiyorum. Yani daha Erdoğan'ın yapması gereken çok şey var. Bunlar da başarılı olacağını da iddia etmiyorum ama Türkiye artık hani bir zamanlar seçim satım hali derlerdi. Keşke öyle olsa. Çünkü eskiden durum bu hale geldiğinde bir seçim olurdu. Şimdi bir siyasi gerginlik satımı haline girdi. Bunun ne tüketici ne iş insanlarının güveni açısından hiç de iyi olmadığını.
Ne de toplumun refahı ve mutluluğu açısından.
Evet.
Huzur açısından.
Şimdi balık baştan kokar sözü yanlış değil. Yani tepedeki insanın o şiddetli ve şehvetli söylemleri, tahrik edici söylemleri zaten ekonomik sıkıntı yaşayan toplumun bütün katmanlarına vahşet ve şiddet olarak yayılıyor. Gerçekten genel kültürümüzü bozduğu gibi huzurumuzu da bozuyor.
Evet, zaten Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı tutuklama kararından sonra bir açıklama yaptı. Ben onunla bitirmek istiyorum.
Evet.
Dedi ki bugünlerde geçecek daha kötü şeyler de var hayatta. Zalimlerden olmak mesela. Biz onlardan değiliz dedi. Bence çok iyi özetledi. Özgür Özel de sıklıkla söylüyor. Yani bizim işte yoruluyoruz, gerginlik var, stres var, mutsuzluk var ama moral üstünlüğümüz, ahlaki üstünlüğümüz var. Evet. Gerçekten bu tip mücadelelerde o çok önemli.
İşte bunu anlamıyorlar. Yani hakikaten bu noktada hala muhalif olup öne çıkmayı göze alanlar bunu artık prensip uğruna, inandıkları dava uğruna yapıyorlar ve kimse onları vazgeçiremez. Bu da iktidarın en büyük sıkıntılarından biri. Çünkü bütün bu feci olayları destekleyenlerin çoğu bu işi para veya ikbal için yapıyor. Dolayısıyla da her zaman kaybetmeye mahkumlar yani. Hakikaten buradan insanlara cesaret aşılamak istiyorum. Ben başkasına verir talkını kendi yer salkın diyorlar. Twitter'da bunların hepsini protesto ediyorum. İsteyen bakabilirim. bırakabilir. Yani direnin ve güçlü olun. Çünkü hiçbir rejim ebediyen ayakta kalmayacak. Özellikle yalnız halkın itibarını kaybeden değil, ekonomiyi yönetemeyen bir rejimin de çok uzun süre ayakta kalacağını düşünmüyorum.
Cuma günü tekrar bir yayınımız var ama şimdilik tahmininizi sorayım. Sizce ne gelecek?
Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Eğer şüpheye mahal verecek şekilde kurultay hakkında konuşursa ya da o da...
Gitmeyecek bu tabi.
Gitmeyecek ama polis soruyla götürülmesi diye bir karar yok mu?
Ya, tam olarak netti. Herhalde gitmeyecek.
Ya benim düşüncem şöyle açıklayayım. Yani Erdoğan eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkan olabileceği bir senaryo varsa kayyımla uğraşmaz. O nedense Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü bir rakip olarak çok güveniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki partiyi büyük kurultaydan kaçıracağını, Ekrem İmamoğlu'nu unutup gideceğini, hatta belki yeniden karşısına aday olarak çıkabileceği umutlarını taşıyor. O yüzden bir süre CHP'yi rahat bırakır. CHP de bir süre ister istemez kendi içine kapanır. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu çok somut ve açık bir şekilde niyetlerini belli ederse, yani beni gönderseler bile ben 30 gün içinde, 60 gün içinde şeye gideceğim ve kayyum atanacak.
Peki 30 Haziran'da kayyum atanırsa haftaya bugün?
Evet.
Mesela bu saatlerde kayyum haberi geldi.
Evet.
Piyasada ani bir tepki var mı?
2000 puan borsada. Dövizde olur mu bilmiyorum. Geçen sefer dövizdeki o ani hareket Merkez Bankası'nın kendi açıklamasına göre limitleri yetersizmiş. Yani yeteri kadar döviz, nakit evet. Döviz borç alamamışlar. Bu sefer hazırlıklı olacakları düşüncesi.
Ama çok rezerv yakacak o zaman merkez.
Tabii tabii. Bir, yani 5-10 milyar o gün, sadece o gün için 5-10 milyar civarında çok rahat yakar. Ve yaz boyunca da halk dövizden çıkmaz. Daha da kötüsü merkez faiz indiremez. İmkanı yok yani.
Peki faizlerde? Faizi artar.
Ya tahvil faizlerinde artar. Çünkü tahvili aslında yavaş yavaş yabancı yatırımcı gelmeye başlamıştı. Swap Londra faizleri artar. Ama tabii bunlar bizim günlük radarımızın içinde değil. Asıl zarar bence TCMB hiçbir şekilde faiz indirmeye cesaret dahi edemez. Yani şu ana kadar zaten petrolde 10-15 dolar. O zamana kadar belki 20 olur, o da var. Bunun enflasyon etkisi 2-3 puan kadar. Zaten son derece tedirginler. Bir de bu döviz şoku gelirse kışın cephanesiz yakalanmamak için kesinlikle faiz indirmez.
Şimdi mesela bu saatlerde işte açıklandı, mutlak butan atandı. CHP'de muhtemelen Özgür Özel'in söylediği genel merkez çağıracak herkesi.
Tabii.
Ve Saraçhane görüntüye gibi görüntüleri bu sefer Ankara'da göreceğiz. Benim tahminim aynı onun gibi bir süre devam edecek. Genel merkez önünde.
Evet. Oradan başka yerlere de taşabilir. Çünkü bütün kızgınlıklar üst üste geliyor.
Evet, ben onu diyorum. Evet. Evet.
Yani hani bazen deveyi çökerten tek bir saman tanesiymiş. Bu ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Finansal krizler gibi. Geliyor dersin, gelmez. Her şey sakin dersin, gelir. Sosyal patlamalarda buna çok büyük benzerlik gösteriyor. Çünkü ikisinin arkasında da sürü davranışı veyahut da kendini aldatma içgüdüsü var. Bir anda ortalık karışabilir. İnşallah barışçıl olarak karışır. Yalnız şunu söylüyorum. Demin de tekrarladım ama bu çok önemli. Yani yatırımcılar açısından da, Türk milleti açısından da. Eğer CHP kayyum atanırsa bunun arkasından hemen Mansur Yavaş soruşturmaları başlayacak. Ve meclis açıldığında da Özgür Özel hakkındaki mahkeme kararının bir adı var.
Dokunulmazlığı kaldırılacak.
Evet. Celbin kaldırılacak ve ikisi de muhtemelen siyasetten yasaklanacaklar.
Yani siz 30 Haziran'da bu karar çıktığında bunun devamını kesinlikle böyle olacağını düşünüyorsunuz.
Bu artık geri dönülmez bir karardır. Kayyum kararı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başa getirilirse onu demem.
Demez misiniz?
Demem, hayır.
O da bir kayyum ama.
Evet ama yani dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendisi büyük kurultaya gitmese bile Özgür Özel bence delegeleri imza toplatarak Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen o yarışta mağlup olacak. Hele böyle
girmez
bir,
muhtemelen.
Efendim, girmez zaten. Yani ben dediğim gibi hani icraatlarını tamam herkes eleştirsin. Ben de bir şey. Yani şerefsiz bir adam değildir yani. Bunu partisine yapmaz. İşte ama dediğim gibi benim anlayışım Erdoğan'ın içinde çok daha başka bir Kemal Kılıçdaroğlu modeli var. Onun üzerine oynuyor. Biz de Allah razı olsun muhalefet olarak sürekli olarak CHP'de bir hatırlıyorsun biz burada bir yıl Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel kavgası.
Evet, aynen. Tam da buradan istiyorsanız bizim zaten var olan ekonomik sorunlarımız daha da derinleştirme ihtimali olan İran-İsrail Savaşı'na geçelim. Evet. Şimdi Trump 2 hafta verdi ama 2 gün anca dayandı. Ama sonuçta hafta sonu Trump'ın emriyle bu meşhur B-2 savaş uçakları Amerika'dan havalandı ve İran'daki nükleer tesisleri vurdu.
Evet.
Ondan sonra yeni bir döneme başladık artık. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması için mecliste onay çıktı. Yani resmi olarak tamamen kapatıp kapatılmayacağı henüz net değil. Şimdi şuradan başlıyoruz. Bir, savaşın gidişatını kısaca sorayım. Ondan sonra piyasaya etkilerini sokacağım.
Biraz daha geriye alayım. Yani bu bir yanda Rusya ve Çin, öteki tarafta da Amerika Birleşik Devletleri ve kaldıysa eğer müttefikleri arasında bir siyasi hayatta kalma savaşı. Daha doğrusu onun bir vekili. Dikkat edersen aktörlerden birisi Amerika'nın düşmanı, öteki de Amerika'nın hoşuna gitmek için veyahut da Amerika'ya güvenerek şımarıklıklar yapan bir İsrail. Önümüzdeki yıllarda bu tür çatışmaları çok fazla göreceğiz. Benim en büyük korkum bunun Çin, Tayvan ve Güney Kore, Kuzey Kore cephesine yayılması. Gerçekten hani güçlü olan istediğini elde ediyor anlayışı Kim Jong-un ya da Kim Jong-il, karıştırıyorum rahmetli babasından özür dilerim. Çok kıymetli ve kadim bir adamdı. De bundan ders alırsa o da yarın Güney Kore'yi tehdit edebilir. 7000 parça topçusu var Seul'a 20 kilometre mesafede. Dünyada bir kurulu düzen veyahut da herkesin kabul ettiği düzenden çıktığımızda ve çıkan Amerika olduğunda sonuçlarını görüyoruz. İran yani bu saldırıya tepki göstermedi. Bu da piyasaların tepkisizliğini gösteriyor. Çünkü çok fazla bir şey olmadı anladığım kadarıyla. Yani tamam Trump iki hafta deyip iki günde vurmuş olabilir ama İranlılar bunun böyle olacağını, işin sonunda Fordo'ya dayanacağını biliyorlardı. Dolayısıyla bence Amerika dağı bombaladı. Ellerinde 30 bin librelik işte bu Massive Ordnance Penetrator dedikleri bunker buster'lar var. Tamam delik açmışlar görüyoruz ama içeride hiçbir şey kalmamıştı muhtemelen. Nereden biliyorsun Atilla, senin istihbari bilgin mi var denecek olursa? Putin birkaç gün önce uyarmıştı. Orada Rus çalışanlar da var, bilim insanları. Başlarına bir şey gelirse bunu takdir etmeyiz diye. Tek kelime söylemediğine göre oraları çoktan boşaltılmıştı. Ve İran'ın nükleer silah üretme kapasitesi veya iradesine de bir darbe vurmadılar. Çünkü bu işlerde en önemli şey know-how'dur. İki tane Kuzey Koreli mühendis getirsin, daha iyisini inşa eder. Bu yüzden de ben İran'ın hani Amerika'yı daha fazla başımıza bela almayalım diye daha önce yaptığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmak, bölgedeki enerji tesislerine sabotaj yapmak gibi faaliyetlere henüz girmediğini düşünüyorum. Amerika eğer bu kadarla kalırsa, yani bu iş sırf İsrail ile İran arasındaki bir çatışmaya dönerse bu iş pata biter. İran'ın çok ağır kayıpları var. Belki de sanayi ve askeri altyapısının büyük bölümünü kaybediyor ama onlar buna alışıklar. Buna karşılık İsrail de İran'la karşılaştırılmayacak kadar küçük can kayıpları var ama onlar hiç buna alışık değiller. Ve Netanyahu zaten hiçbir zaman çok popüler değildi. Dolayısıyla istedikleri hedefe varmadan, yani ne nükleer kapasiteyi yok edebilecekler ne rejimi düşürebilecekler. İsrail bir iki ay içinde tamam ben kazandım artık nükleer silah tehlikesi gitti diye kendi kendine palavra uydurup barışa razı olabilir.
O zaman sizin senaryonuz iyi, iyimser.
Şu anda iyi, yalnız hakikaten Trump'ın niyetleri bilinmiyor. Rejim değişikliğini ağzına taktı. Rejim değişikliği çok komplike bir süreç. Eski Genelkurmay Başkanı ve sonra Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın bir lafı vardı. Kırarsan satın almış olursun diye. Sanırım şu anda Amerika'da işte güvenlik kabinesi bunu tartışıyor. Yani bu hiçbir etki yapmadı. Ne yapacağız? Yani bundan sonraki adım belli. İran'da rejimi düşürmenin bir tek yolu var. Petrol tesislerini bombalarsınız. Ve petrol ihracatına, yani Hürmüz Boğazı'nı siz kapatırsınız, bir tane İran tankeri geçmez. Bu da sosyal güvenlik ağını paramparça edeceği için belki bir ayaklanma başlatabilir. Amerika buraya saparsa, hele hele Hameyni'yi öldürmek gibi alçakça bir şeye teşebbüs ederse, İran'ın bahsettiği tehditlerin hepsini yerine getireceğini göreceğiz. Belki Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmaz. Sonuçta kendi petrolünün %35'i de oradan gidiyor. Veyahut da Arap ülkeleriyle ilişkilerinin bozulmasını istemez ama seçilmiş olarak işte batılı tankerleri şunu bunu indirir. Ya da oraya bir tanker gönderip onu orada patlatır. Seyri sefer zorlaşır. Başka yapabileceği çok şeyler var yani. Asimetrik savaş, terör, siber savaş. İran'da İsrail'de 40 yıldır bugüne hazırlanıyorlardı. Amerika hazırlanmıyordu. Dolayısıyla çok daha kötüye gitme ihtimalini hiçbir şekilde yatsımıyorum ama İran'da veya İsrail'de değil. Bence İran bu iş böyle kapanırsa hiç rahatsız olmayacak. İsrail'de bu kadarını yapabiliyor. Daha fazlasını yapabilseydi zaten Amerikalıları çağırmazdı. Trump'ın ne yapacağı konusunda maalesef çok kesin konuşamıyorum. Bir bu işte CENTCOM dedikleri merkezi kuvvetler var, ordu komutanı. O bölgeye bakıyor. O oldukça şahin. Hani fırsat yakalamışken İran'ı tamamen devreden çıkartalım. Dünyadaki en büyük ikinci en büyük düşmanımızı yok edelim diye. Ama dediğim gibi yani bir ülkeyi havadan bombalayarak pes ettirmek imkansız. İşgal de edemezsiniz. Irak Türkiye'nin takriben 7'de 4'ü kadar. İran Türkiye'nin neredeyse 2 misli kadar. Nesini işgal edecek? İşgal ettin. Tamam hani büyük merkezlere askerini yerleştirdin. Ya Afganistan'a dönerse? Rejimde devrilmesinde de öyle bir sorun var. Yani orada bunun yerine geçecek bir yapı olsa onlarla işbirliği yapabilirsin belki. Ders alırlar ama ya onun yerine işte Şii milisler ve derebeylikleri olursa ne yapacaksın?
Peki buradan piyasa etkisine geçelim. Piyasa tamam. Çok tepki vermedi şu an itibariyle. Yeni bir açıklama yok. Biz bunu pazartesi günü öğlen saatlerinde çekiyoruz. Piyasanın nasıl fiyatlamasını bundan sonra bekliyorsunuz? Türkiye'den bahsediyorum özellikle.
Ya aslında bu şu ana kadar bize hemen hemen hiçbir zarar vermedi. Buna rağmen dünya piyasalarını etkilenerek biz de satıyoruz. Burada iki sebep var. Birincisi maalesef Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı aşırı fırsatçı. Hemen kol kesip kaçıyor. Ve geri kalanlar da çaylak. Türkiye'nin durumunu çok iyi anlamıyorlar. Mesela petrol fiyatı 100 dolar da olsa TCMB güçlü TL politikasından vazgeçmeyecek. Ya da senin cari açığın çok uçuşuk. Tamam enflasyon etkisi olur ama enflasyon yabancı yatırımcının sorunu değil. Cari açık onun sorunu. İkincisi Türkler artık Türkçesini bulamayacağım. Şel şak yani şok manyağı oldu. En ufak bir olayda bize etkisi çok büyük olmasa bile herhalde dolara geçiyorlar. Veyahut da yurt dışına servetlerini kaçırıyorlar. Bu yüzden aşırı ölçüde etkilendik. Ben bütün bu Ekrem İmamoğlu'nun tevkifiyle başlayan süreçte zaten bir kere artık tuzun koktuğunu düşünüyorum. En ufak bir olayda bile tepki gösterecekler. Bundan sonra biraz önce bahsettiğim kötümser senaryolar gerçekleşir veya 30 Haziran'da CHP aleyhine bir kayyım kararı çıkarsa tepkinin çok daha büyük olmasından korkarım.
Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, İran oraya tek başına Türkiye'de çok büyük fiyatlanmadı ama CHP'nin kayyumu birleşirse çok büyük fiyatlanır. Yanlış mı anlıyorum?
Tabii. Yani birden hani az çok olumlu yani tabii bunu halk hissetmiyor ve eminim yine bana çok kızan olacaktır ama işte enflasyon düşüyor. Cari açığı kapatmışız. Az çok yabancı geliyor. Erdoğan en azından ekonomi konusunda rasyonel davranıyor. Mehmet Şimşek'i kolluyor. Yine bu örnekte kimsenin hoşuna gitmeyecek ama çok ağır baskı var. Buna rağmen asgari ücret ve emeklilere zam konusu konuşulmadı. Ha bu bizim açımızdan kötü tabii ki vatandaş açısından ama parası olanlar için ya demek ki bir bütçe açığı hedefine sadakat var olarak yorumlanıyordu. Bir sürü böyle Suriye ve Ukrayna'nın yeniden yapılanmasından pay almaktan Trump'la dostluğumuza kadar çok ciddi şeyler olabilecekti. Tabii şimdi bunlar tamamen değişti artık. Şu anda herkes kötü senaryoları fiyatlıyor. Bir de yani özellikle parası olanlar ama bütün Türkiye siyasetin geleceğini biliyor. Yani 30 Haziran bence İran... Evet. Eğer orada kayyum kararı çıkarsa bu iş orada bitmez. Bunun arkası Mansur Yavaş, Özgür Özel diye gelir. Ben yani İran-İsrail hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Çünkü sen de bütün böyle sıradan bilgi sahibi moderatörler gibi asıl önemli soruları sormuyorsun.
Teşekkür ederim. Çok incesiniz.
Rica ederim. Bugün. Kötü demedim. Sıradan dedim sadece. Ya bu işin siyasi boyutu aslında çok çetrefilli ve hiç de ummadığımız sonuçlara varacak. Amerika'nın işe girmediği bir senaryoda. Neden Amerika'nın işe girmediği diyorum. Çünkü Türkiye'de İslamcısından Marksistine kadar herkesin Amerika'nın bölgede olmasına karşı bir antipatisi var. Şu veya bu nedenden. Eyvallah tartışmaya değmez. Ama İran ciddi bir şekilde yenilgiye uğrar veyahut da askeri kapasitesini kaybederse çok büyük bir avantaj kazanırız. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız Paşinyan'la da görüştü. Ben o görüşmede Zengezur koridorunun dile geldiğini. Zengezur bak evet, istiyorsan.
Biliyorum.
Okey. Hayır sen yani önemini biliyor musun? Şimdi Zengezur koridoru açılırsa gerek Ermenistan'ı ikna veyahut da hani biraz zor kullanma yolu da inşallah oraya şey yapmaz. Rus trafiği kapandığı için Orta Asya ve Çin'in bütün ticareti oradan geçmek zorunda. Bu bir anda Türkiye'yi zengin etmez ama koridorlar şu anda çok mühim biliyorsun. O açıdan çok büyük bir kazanç olur. En büyük kazanç da o bölgenin çok daha iyisini hak eden o eski ticaret merkezlerinin canlanması olur. Abi kaz dolması da nasıl gider biliyor musun?
Dur bitmedi. Çok takdir ediyorum.
Irak daha başka bak. Irak'ta daha büyük hikayeler var. Ben size ben anlatacağım. Başkası söylemez bunu. İran'ın işte petrol tesislerinin bombalanması, yaptırım vesaire neyse ya da bir süre faaliyet dışı kalması. Kürt Federe Bölgesi'nde Bağdat'ın bir türlü açamadığı petrol ve doğalgaz ve korkunç bunlar yani. Açamama sebebi de şu. İran bizim üzerimizden aktar diyor. Irak bunun aptallığını biliyor ama İran'ın nüfusundan korkuyor. İran bu anlamda devreden çıkarsa birkaç yıl içinde yani belki 10 milyar metreküple başlayıp 30 milyar metreküpe kadar
bizden
Avrupa'ya altımızdan geçer.
Şaşkınlıkla izliyorum size bu.
Şaşkınlıkla izliyorsun. İkincisi o zaman Irak üzerinden geçecek kuru koridor veya barış koridoru da bir potansiyel olarak Türkiye hikayesine girer. Tabii sadece avantajlardan bahsetmeyeceğim. Suriye'de İsrail'le karşı karşıya geliriz. bu bir ciddi savaş olarak falan anlaşılmasın. İki tarafın genelkurmayı da o kadar aptal değil. Muhtemelen Netanyahu'nun planı burada Dürzülerin yanına işte Alevilerin içinde kimleri bulabiliyorsa, Alevi kardeşlerime de saygım var ama muhakkak ki rejimden rahatsız olanlar vardır ve Kürtleri ayaklandırarak Hayat Tahrir el-Şam rejimini devirip orayı çok uzun süre kaosta tutmak.
Şam'da da çok büyük bir saldırı oldu.
Hatta evet.
Kiliseye.
Kiliseye saldırdılar. O bilmiyorum İsrail mi yaptı ama her şey oluyor. Yalnız şöyle bir mesele var. Hani hiç Türk basınında konuşulmadı. Amerika Birleşik Devletleri oradaki üslerini tamamen boşalttı. Yani biz gerekirse askeri müdahaleyi istediğimizi elde ederiz. İkincisi, eğer bu savaş, yani İsrail ben kazandım diyebilir ama İsrail halkı ve İsrail Knesset'i biliyor. Knesset'in ne olduğunu biliyor
bilmiyorum
musun?
Bilmiyorum bunu
söyleyeyim. Ha, bir şey değil yani. Kabak dolması değil. Meclislerinin adı. Rusya'nınki de Duma'dır. Dur mu yani? Alexander Duma ile Kara. O üçler. Neyse.
Bugün çok formuzdasınız.
Evet. Devrilebilir. Ve yeni gelen hükümet de muhtemelen savunma doktrinini değiştirip...
Bugün buyur devam edin. Şaşkınlık geçiyor. Türkiye için muhteşem bir senaryo çıkarttınız yine her zaman gibi.
Ama işte hep bir adım ötesini düşünmek lazım. Yani İsrail ile İran'ın insani dramı bir kenara bırakıyorum. Beni hakikaten çok üzüyor insanların canının yanması. İsrail ile İran'ın mahalle kavgasındaki kabadayılar gibi birbirlerini dövmekten yorulmaları kadar Türkiye'nin bölgedeki nüfusunu ve ekonomik gücünü artıracak başka hiçbir şey düşünemiyorum.
Siz burada harcanıyorsunuz. Sarayda olmanız lazım.
Sen bugün bitmeden bile harcanabilirsin.
Sarayda olmanız lazım gerçekten. Akaryakıt zamları
evet.
Devam edecek mi? Gerçi Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Gerekirse vergi politikaları, hatta onu da soruyorum. Bugün yaptı, tweet attı.
Ya orası çok kötüye giderse evet ÖTV'den feragat eder. Bir de şey diyeyim çok hoşuma gitti. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına karşı bütün tedbirlerimizi aldık. Yanı başımızda Rusya var yani. Ne tedbir alacaksın? Zaten oradan alıyorsun akaryakıtının mazotunu. Ama doğru almıştır yani. Yani tabii bir takım ekonomik sıkıntılar yaratacağı kesin. Hani biz şöyle hesapladık. Petrolün 85'e çıkması daha önce de bahsettiğim bir rakam çok fazla kasmıyor Türkiye'yi. Hani zaten ölmüş eşek kurşunu dağıtıyorsun. 90 dolar ve üstü o zaman bütün hesapları bozar. O zaman Sayın Erdoğan ara zam yapma konusunda dayanamayacağı bir baskıyla karşı karşıya kalır. Vatandaşı sevindirir. Ama enflasyon tutamayız. İkincisi ekonomik program diye bir şey kalmaz. Bunu bak bu da çok ilginçtir. Bunu da herkes hesaplayamaz.
Benim anlayabileceğim şekilde anlatırsanız sevinirim.
Şöyle
sıradan anlatayım. İnsanların anlayabileceği şekilde anlatırsanız.
Şimdi bak şuraya bak. Burası çok önemli dinle. Şimdi bak bu enflasyon tamam mı? Bu değil. Bu enflasyon. Bu da devalüasyon. Şu evet. kadar makas var. Aynen. Şey kadar böyle fındık şeyi kadar. Senin enflasyonun böyle çıkarsa burası şey gibi açıkta kalır. Yani bu aradaki makas senin ticaret kaybın, ticaret haddi kaybındır. Ve bunun sürmeyeceğini herkes bilir. Daha Krugman'dan bile biliyoruz. Sen Krugman
evet,
kimdir bilir misin?
Pa Krugman biliyor.
Maşallah.
Teşekkür ederim. Biraz öğrendim.
Enflasyonun yükselip, enflasyonun yükselmesi, 30'un üstüne yükselmesi merkezi çok zor bir tercihle karşı karşıya bırakır. Ya dolar Türk lirasının daha hızlı yükselmesine müsaade edecek... O zaman da şu andaki güçlü Türkiye politikasından çıkıyoruz, güçlü TL politikasından. Ya da inatla enflasyonu bastırmak için şu andaki dolar TL aylık devalüasyon oranında sabit kalacak. O zaman şu ana kadar hiç korkmadığım ticarette zarar görmeye başlarız. Yani zaten ithal mallar çok ucuz, daha da ucuz olmaya başlar. Ve insanlar rezerv yakılacağı için bunun sürdürülemez olduğunu bilirler. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalırız. Vallahi bile yani. Bunu al kes... Herhangi bir üniversitede master programı olarak okut abi ya.
Pazartesi günü daha form doğuyorsunuz. Bundan sonra pazartesi mi yapsak?
Evet,
hafta başı diye herhalde.
Diri oluyorum.
Şimdi o zaman Atilla Bey, demiştiniz ki Ekim'e kadar Türk lirasına sonrasına bakarız. Değişmedi mi?
Hiçbir şey değişmedi. Hatta bugün fırsat bulursam Atilla Yaşadığı'nın Türk lirası ile aşkı diye bir de makale patlatmayı düşünüyorum.
Yani bu kadar ilgisi saydınız. Oğru, boğru, şoğru.
Olmasına imkan yok. Hiçbir şey olmasına
nasıl ya biraz önce CHP kapatıyorduk. Mansur Yavaş'ı çağırdık. Tamam. Özgür Özel bilmem ne yapıyorduk.
Ya kardeşim insanların hafızaları hakikaten çok kısa. Seni kastetmiyorum çünkü
bana,
sen de hiç
bana yok. Demediğim bir şey kalmadı ya. Zaten.
2023 seçimlerinden önce -150 milyar dolar revizle biz yine şey kuru yönettik. Ha inşallah oralara gelmeyiz. Geleceğimizi de zannetmiyorum. Ama bu merkez döviz yakıyor. Aslında net swap hariç şeyleri de çıkartırsan FTA'ları şunları bunlar saçma sapan şeyler ya. Millet TL'den dövize geçiyor. O dövizi banka Merkez Bankası'na veriyor. Merkezi de onu alıp piyasada satıyor.
Ama Atilla Bey yönettik dediğiniz şey içinde KKM de var. O KKM de bir yerden çıkıyor yani. Böyle, yani şimdi yönettik dediğiniz şeyin içinde %49 birleşikte 60 küsur faiz var.
Anlıyorum şimdi daha iyi. Ha tabii faiz yüksek tutacak yani. Ama bir dakika.
Bedeli var yani. Çıkıyor bir yerden.
Bir dakika niye bedeli var ya? Enflasyon bak kardeşim faiz yüksek mi yüksek değil düşüyor ya. Faiz reel faiz negatif.
Nasıl negatif?
Ya bakın Koç Üniversitesi'nin anketi var. Hane halkının enflasyon beklentisi.
Siz Amerika'da 63. reel faizi beklentiye göre mi hesaplıyorsunuz?
Amerika'da beklentiye göre hesaplama ihtiyaç yok. 3 faizle 4 beklenti arasında önemli bir şey yok. Bu ekonomik aktörlerin davranışlarını değiştirmez. Bak Ahmet Büyüktuman abimizi oku. LinkedIn'de de vardı. LinkedIn nedir biliyor musun sen?
Ne o?
Bu yeni şey Uber gibi bir servis.
Ha, seni bağlayıp
tamam. Getiriyor.
Tamam, hemen yapayım, hemen
link yapıyor. Anket yapmış. Tam detaylarını hatırlayamıyorum ama konuta niye talep var yani eminim onun evet. Da dikkatini çekmiştir. Millet altından öyle faizden öyle para kazandırmış ki gitmiş konut almış. Demek ki bu politikanın iş talebe çok ciddi bir zararı olmuyor. Yüksek faiz tutmakta çok büyük bir şey kaybetmiyoruz. Enflasyonu bir miktar baskılar. Faizleri düşürmenin hiçbir faydası yok. Bizim asıl bütçe üstünde çalışmamız lazım.
Geri adaletsizliği faizin etkisi yok mu?
Ya kardeşim Türkiye'de 1 milyon liranın üstünde hesabı olan 2 milyon insan var. Bu insanlar da rantiye değil.
1 milyon çok para değil ki.
E işte yani. Gelir adaletsizliği oradan kaynaklanmıyor. Türkiye'de gelir adaletsizliği servete çok fazla para ödenmesinden ve nesillerden nesile servet aktarılmasından kaynaklanmıyor. Haksız gelir elde edenlerden kaynaklanıyor. Ve bu piyasada gerek arkasında siyasi güç, gerekse de bir ekonomik kartel gücü olarak halkı soyanlardan kaynaklanıyor. Yani mesela Amerika'da gelir adaletsizliği Rockefeller'ler, yok Van bilmem kimler, şunlar bunlar. Adam 7 nesildir zengin. Gelen de üstüne bir şeyler eklemiş. Evet. Şimdi bunun çözümü başka. Türkiye'de şu andaki zenginlere bak bunların %90'ı zengin değildi. Dolayısıyla bunu servet birikimine bağlayamayız. Burada senin vergi konusunda çalışman lazım ki bu insanlar vergilendirsin. Veya daha iyisi rantiye rejimini ortadan kaldırman lazım ki insanlar... Ya Sevinç siz hatırlamazsınız biz neler gördük. Belli bir siyasi artık siyasi partinin adını da söylemiyorum. Korkuda. Belli bir siyasi partiye, iktidarda olan veya olabilecek olan belli bir siyasi partiye yakın olan kişiler için bir günde mısır ithal şeyi değiştirildi kabinede ya. Adam ucuza alsın, Türkiye'de mısır şekeri yapsın, mısır şeyi skroz yapsın diye. Evet. Şimdi sen bunları ortadan kaldırırsan gelir adaletsizliği kaybolur. Yoksa ne yapacaksın? Gidip Koça Sabancı'ya vergi mi salacaksın? Vallahi hakikaten bugün yani.
Bugün çok çok acayip formdasınız. Ezildim bugün karşınızda.
Keynes'den, Milton Friedman'dan kim varsa şu anda gençlerin adını bilmiyorum. Çünkü onlara elimle dokunmam. Onlar benim sınıfımda değil. Çiğnedim geçtim.
Acaba ondan sonra bu sene siz arabilirsiniz bu konuşmanızı.
Abi orada bir şey var. Türk düşmanlığı var.
Yani. Yok mu? Türk düşmanlığı yapıştır. Yapamayınca öyle değil mi? Yapıştır geçin. Peki başka bir gündemimiz var mı bakıyorum? Pazartesi. Bu hafta nasıl bekliyorsunuz? Madem pazartesi yaptık. Piyasa sakin başladı. Sakin devam eden.
Sakin kal. Yani Trump eğer bir kez daha şu anda karşı İran'a yaptığı tecavüzleri arttırmazsa bu da yeni hava bombardımanı vasıtasıyla olmaz. Muhtemelen sırada Pars doğalgaz. Pars nerede biliyor musun?
Biliyorum.
Bak orada. Güney Pars, Kuzey Pars.
Coğrafya öğretmenimi hatırladım ya.
Veyahut da Kark Adası.
Coğrafya iyisiniz ha.
Ya da Kark Adası'ndaki dolum tesislerini imha etmeye kalkarsa o zaman her şey olabilir yani.
Böyle nokta şekli nasıl biliyorsunuz bu işi? Çok okuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ortadoğu uzmanı. İşte yeni bir YouTube kanalı açarım. Ekonomiyi boş veririz. Ortadoğu.
Yani senin yapımcın seni yaygaraya aldığında biliyorsun ki bitmişsin artık. Ben arkadaşlar... Bugün gömleğimi çıkartıp asacağım ve bundan sonra artık TikTok'ta twerk yapacağım. Çünkü belli ki yapımcılarım bile beni ciddiye almıyor. İşte Atilla Yeşil'e de. Atilla Yeşil'e de herkesi güldürüp kendisi ağlayan bir palyaçodur.
Umarım size bir gün şöyle bir yayın yapmak zorunda kalmayız. Gördünüz değil mi bunu? Fatih Atay bugün yayınında yani yoktu tabii kendisi. Boş koltukta 10 dakikalık bir yayın yaptı ve süreci özetledi yayın arkadaşı Emre.
Çok güzel yapmışlar.
Evet. Ne diyelim? Yakışmıyor şu tabloya.
Unutmayan toplumlar için tarih tekerrür etmez.
Bence artık bitirelim. Daha fazla özlü sözlü şey kaldıramayacak. Overdose bir ağır, evet, bilgi yani, oldu yani. Şey yapan, kusacağım bu... artık fazla bilgi. Hazmetmem lazım bir hafta. Cuma'ya kadar ben bir izin alayım. Evde hazmedeyim bunları, çalışayım. Cuma günü tekrar sizin karşınıza sıradan olmayan bir insan olarak çıkmak istiyorum. Görüşmek üzere tabii.
Rica ederim.
Elinizi öpebilir miyim?
Çok sağ olun.
Elinizi öpebilir miyim?
Sağ olun. Sayende çok. Siz geldiğinizde eğleniyoruz. Bu yaşlı sefil hayatımıza bir eğlence geliyor. İnşallah izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir.
İnşallah.
Kardeşim bak, hoşuna gidiyorsa dağın diye öteki videoya geçme. Beğen at be. Bir ne diyorlar?
Abone ol diye bizi.
Yap ya. Ha?
Abone.
O mu?
Türkçesi abone olun.
Ha ben de.
Bir de katıl butonu var.
Ha katıl.
Sizde kaç tane var? Katıl butonu?
Bir tane olmuyor mu herkesle?
Kaç üyeniz var?
Bilmiyorum abi. 1000-2000 tane vardı.
Maşallah ya.
Evet.
Ciddi misiniz?
Abi bunu nerede bulacaksın?
New York'tan gömlek böyle getirdim. Biz Türkiye iş fota.
Amerikalıların dediği gibi the difference is the price.
Ben ne oluyor? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.